Yola baktığımda Lula yoktu. Onun yerinde ise zencilerden oluşmuş bir duvar vardı. Biri öne çıktı. Zibo'ydu bu. Çöpçü Zibo. "Bay Jem," dedi. "Sizi burada görmekten mutluyuz. Lula'ya boş verin. Peder Skaes onu kiliseden atmakla tehdit etti de ondan. Eskiden beri olay çıkarmayı sever. Tuhaf düşünceleri vardır. Çok da kibirlidir. Bizler sizleri burada görmekten mutluyuz." Calpurnia bizi kapıya yöneltti. Peder Skaes bizi karşıladı ve ön sıraya götürdü. İlk kazanç kilisesinin içi boyasızdı. Duvarlar boyunca pirinç mandallara takılı gaz lambaları vardı. Çamdan yapılmış sıralara oturuluyordu. Kaba saba yapılmış meşe kürsünün gerisinde pembe ipek bir bayrak. Tanrı'nın sevgi olduğunu söylüyordu. Hunt'ın Evrenin Işığı adlı gravürünün dışındaki tek süsleme de oydu. Piyano, org, dua kitabı, kilise programları türünden olup da her pazar gördüğümüz şeylerden hiçbiri yoktu. İçerisi karanlıktı ve doluşan cemaatin yavaş yavaş yok ettiği nemli bir serinlik vardı. Oturma yerlerinin önlerine birer adi mukavva yelpaze konmuştu. Tandel Nalburiye'nin aklınıza gelen her şey raflarımızda bulunur. Kiliseye armağanıydı bunlar. Calpurnia Jem'le benim arama geçti. Çantasına elini daldırıp mendilini çıkardı ve köşesinde düğümlü bozuk paraları çözdü. Bana ve Jem'e birer onluk verdi. "Jem, bizde var," diye fısıldadıysa da Calpurnia, "sizde kalsın," dedi. "Benim konuğumsunuz." Jem'in yüzü, onluğunu kendine saklamanın ahlaki yönü üzerinde bir süre kararsızlığını yansıttıysa da sonunda kibarlığı baskın çıktı ve onluk cebine indi. Ben, benimkini hiç düşünmeden geri koydum. "Kol, ilahi kitapları nerede?" "Yok." "İyi de nasıl?" "Şşşş!" Peder Skaes kürsünün gerisinde durmuş cemaate bakıyordu. Kısa boylu, tıknaz bir adamdı. Siyah elbise, siyah kravat, beyaz gömlek giymişti. Altın köseyi buzlaşmış camlardan içeri dolan ışıkta parlıyordu. "Kardeşlerim, bugün konuklarımız olduğu için mutluyuz. Bay ve Bayan Finch, hepiniz babalarını tanıyorsunuz. Başlamadan önce bazı duyurular olacak." Peder Skaes bir takım kağıtları karıştırdı, birini seçti ve kaldırdı. "Misyoner cemiyeti gelecek salı kardeşimiz Annie Travers'in evinde toplanıyor. Dikişlerinizi de getirin." Başka bir kağıdı okudu. "Hepiniz kardeş Tom Robinson'ın derdinden haberdarsınız. Çocukluğundan beri bu kilisenin sadık bir üyesidir. Bugün ve bundan sonraki üç pazar boyunca toplanacak olan paralar eşi Helen'a gidecek. Ev geçindirmesine yardımcı olacak." Jem'e dirsek attım. "Atikus'un savunduğu Tom bu. Şşş." Kale döndüm ama ağzımı açamadan susturuldum. Benim susmamı bekler gibi duran Peder Skaes'e baka kaldım. "Koro başımız ilk ilahiyi başlatsın," dedi. Zibo sırasından kalktı ve ortadan yürüdü. Önümüzde duran cemaate baktı. Elinde eskimiş bir ilahi kitabı vardı. Açtı ve "273 numaralı ilahiyi söyleyeceğiz," dedi. Bu kadarı benim için fazlaydı. "İlahi kitabı yoksa nasıl söyleyeceğiz?" Calpurnia güldü. "Sus bebeğim, bekle görürsün." Zibo boğazını temizledi ve uzaktan gelen topçu atışı gibi bir sesle okumaya başladı. Yüzlerce ses sözleri yineledi. Son hece uzatılıp kısık bir mmlamaya dönüşünce Zibo ikinci dizeyi okudu. "Orada sonsuza dek güzellikler yaşanır." Çevremizde yine sesler yükseldi. Son nota askıda kaldı ve Zibo onu yeni bir dizeyle karşıladı. "Bizler o sahillere imanla varırız." Cemaat duralayınca Zibo dizeyi bir kez daha okudu. Koro girince de kitabını kapadı. Bu onsuz söylemeleri için bir işaretti. Son notada Zibo bir kez daha "O güzel ülkede, nehrin öte yakasında," dedi. Dize dize sesler basit bir uyumla ta ki ilahi hüzünlü bir mırıltıya dönüşene dek sürdü. Yan gözle Zibo'yu süzen Jem'e baktım. Ben de inanamıyordum ama ikimiz de duymuştuk. Peder Skaes Tanrı'dan hasta ve acı çekmekte olanları kutsamasını istedi. Bunun bizim kilisede yapılanlardan pek de farkı yoktu. Yalnızca peder, Tanrı'nın dikkatini genelden özel durumlara çekiyordu. Vaazı günahlara açıkça karşı durmakla ilgiliydi. Sürüsünü içkiye, kumara ve kötü kadınlara karşı uyardı. Bölgede kaçak içki üretenler yeterince bela alıyorlardı. Ama kadınlar daha da beterdi. Kendi kilisemizde de sık sık tartışılan bir konuydu bu. Tüm din adamlarının aklını fazlaca yoran kadınların günahkarlığı konusu. Jem'le ben aynı vaazı her pazar duymuştuk. Tek fark oydu ki Peder Skies kürsüyü bireysel sapmalar konusunda düşüncelerini söylemek için de kullanıyordu. Jim Hardy 5 haftadır kiliseye gelmemişti. Oysa hasta değildi. Constance Jackson davranışlarına dikkat etmeliydi. Komşularıyla kavga ettiği için tehlikedeydi. Yörenin tarihindeki ilk çekememezlik duvarını o örmüştü. Peder Skies konuşmasını bitirdi. Kürsünün önündeki bir masanın yanında durdu ve yardımlarını istedi. Bu işi onun yapıyor olması çok tersti. Cemaattekiler birer birer öne çıktılar ve siyah kahve kutusuna beşliklerini onuklarına attılar. Jem'le ben de attık. Paralarımız şıngırdarken de yumuşak bir teşekkür ederiz, teşekkür ederiz duyduk. Şaşkınlığımız sürüyordu. Peder Skies kutuyu devirdi ve parayı saydı. Bu yetmez. $10 toplamamız gerek. Kıpırdandılar. Ne için olduğunu biliyorsunuz. Tom hapiste olduğu sürece Helen çocukları bırakıp işe gidemez. Herkes bir beşlik daha verirse olacak. Geride birini işaret etti. Alec, kapıyı kapa. $10 toplanmadan kimse buradan çıkamaz. Kalpurnia çantasını karıştırıp eski bir cüzdan çıkardı. Hayır Carl, dedi Jem. Kalpurnia pırıl pırıl bir 25'lik uzatmıştı. Kendimizinkini koyarız. Onu ver Scott. Kilise havasızlaşmıştı. Peder Skies belli ki terlete terlete de olsa bu parayı toplayacaktı. Yelpazeler çıtırdadı ve ayaklar sürüdü. Tütün çiğneyenler ise ıstırap çekiyorlardı. Peder Skies birden, "Carlo Richardson, seni burada hiç görmedim," dedi. Haki pantolonlu sıska bir adam kutuya para attı. Kalabalıktan hoşnutluk mırıltıları yükseldi. Bunun üzerine Peder, "Çocuksuz olanlarınızın özveride bulunup birer onluk dağıtmasını istiyorum. Böylece tamamlanacak," dedi. Yavaş yavaş, kıvrana kıvrana $10 ekleştirildi. Kapı açıldığında içeri dolan hava ile beyinlerimizi uyandırdık. Zibo çıkış sırasında kutsal toprakların fırtınalı sahillerini söylüyordu. Ayin sona ermişti. Ben kalıp ortalığı gezmeyi istiyordum ama Carl beni önden yürütüyordu. Carl kapıda Zibo ve ailesiyle konuşurken Jem'le ben de Peder Skies'la söyleştik. Sorularla doluydum ama Carl'ın yanıtlarını bekleyebileceğimi kararlaştırmıştım. Sizleri burada görmek bizleri özellikle memnun etti, dedi Peder. Bu kilisenin babanızdan daha can dostu yoktur. Sonunda patladım. Neden Tom Robinson'ın karısına para topluyorsunuz? Duymadın mı? Helen'ın 3 küçük çocuğu var ve işe gidemiyor. Neden onları da götürmüyor Peder? Tarla işi yapan zencilerin bebeklerini yanlarında götürüp gölgeye bırakmaları olağandı. 2 sıra pamuğun orta yerindeki gölgede otururlardı. Oturamayacak kadar küçük olanları ya kızılderili gibi analarının sırtına bağlarlar ya da pamuk çuvallarına yatırırlardı. Peder duraksadı. Gerçeği söylemek gerekirse Bayan Jean-Louis, bugünlerde iş bulamıyor. Toplama zamanı sanırım Bay Linkdeyiz onu işe alacaktır. Neden Peder? O yanıtlayamadan Kalpurnia'nın elini omzumda buldum. Elinin baskısı altında, gelmemize izin verdiğiniz için teşekkür ederiz, dedim. Jem de beni yankıladı ve eve yollandık. Carl, Tom Robinson'ın kötü bir şey yaptığını ve hapiste olduğunu biliyorum. Ama neden Helen'a iş vermiyorlar? Kalpurnia lacivert elbisesi ve geniş kenarlı şapkası ile aramızda yürüyordu. Tom'un yaptıkları için, onun ailesiyle pek ilişki kurmak istemiyorlar. Ne yaptı ki Carl? Kalpurnia iç geçirdi. Yaşlı Bob Evil, kızına tecavüz suçundan tutuklattırıp hapse attırdı. Bay Evil mı? Belleğim bir şeyler anımsamaya çalışıyordu. Şu okulun ilk günleri gelen, sonra da yok olan Evil'larla bir ilgisi var mı? Ama Atticus onlara serseri diyor. Hiç kimse için öyle konuştuğunu duymadım. Dedi ki, evet, o Evil'lar işte. İyi de Maycomb'daki herkes onlara ne mal olduğunu biliyorsa, Helena iş vermekten mutlu olacaklardır. Tecavüz ne Carl? Bay Finch'e sorman gerekir. O benden iyi açıklayacaktır. Acıktınız mı? Peder bu işi çok uzattı. Genellikle bu denli sıkıcı değildir. Aynı bizim peder gibi, dedi Cem. Ama neden ilahileri öyle söylüyorsunuz? Dizeleyerek mi? Yaptığınız o mu? Evet, dizelemek deriz. Bildim bileli öyle yapılır. Cem, bir yıl yardım paralarını biriktirirlerse ilahi kitapları alabileceklerini söyledi. Ama Cole güldü. İşe yaramazlar ki. Okumasını bilmezler. Bilmezler mi? Hepsi mi? Evet. 4 kişi dışında. İlk kazançta okuması yazması olan yoktur. Ben de onlardan biriyim. Jem, sen nerede okula gittin Cole? Diye sordu. Hiçbir yerde. Kimdi sana alfabeyi öğreten? Bayan Maud Atkinson'ın teyzesi. Yaşlı Bayan Bufor. Sen o kadar yaşlı mısın? Bay Finch'ten bile yaşlıyım. Cole sırıttı. Ne kadar olduğundan emin değilim pek. Bir keresinde yaşımı hesaplamaya kalktık. Ben onlardan birkaç yıl gerisini anımsayabiliyorum. Erkeklerin bellekleri kadınlarınkinden zayıftır. Onu da hesaba katarsak çok yaşlı sayılmıyorum sanırım. Noel de diyorum. Anımsaması kolay oluyor. Gerçek bir yaş günüm yok. Ama Cole, sen Atticus kadar bile göstermiyorsun. Zenciler yaşlarını kolay kolay göstermezler. Belki de okuyamadıkları içindir. Cole, Zibo'ya sen mi öğrettin? Evet Bay Jem. O küçük bir çocukken okul bile yoktu. Ama ben ona öğrettim. Zibo, Calpurnia'nın en büyük oğluydu. Konuyu düşünseydim, Calpurnia'nın bayağı olgun olduğunu çıkarabilirdim. Zibo'nun koskoca çocukları vardı. Nedense bu konuda hiç kafa yormamıştım. Ona da alfabeden mi öğrettin bizim gibi? Hayır. Her gün İncil'den bir sayfa okuttum. Bir de Bayan Buford'un bana öğrettiği kitap vardı. Kimden aldığımı bilmezsiniz, dedi Cole. Bilmiyorduk. Büyük baba Finch vermişti bana. Landingli misin? Diye sordu Jem. Bunu bize hiç söylememiştin. Öyleyim, dedi. Buford'larla Landing arasında büyüdüm. Günlerim ya Buford'lara ya da Finch'lere çalışmakla geçti. Annenle baban evlenince de Maycomb'a geldim. Kitabın adı neydi Cole? Blackstone'un Düşünceleri. Jem, yıldırım çarpmış gibi oldu. Zibo'ya kitaptan mı okuttun? Tabii Bay Jem. Ellerini utangaçça ağzına götürdü. Elimdeki kitaplar onlardı. Dedem Blackstone'un İngilizcesinin iyi olduğunu söylerdi. Jem, demek bu yüzden ötekilerden iyi konuşuyorsun, dedi. Hangi ötekiler? Öteki zenciler Cole, ama kilisedeyken onlar gibi konuşuyordun. Calpurnia'nın alçak gönüllü bir iki yüzlülükle yaşadığını hiç fark etmemiştim. Evimizin dışında da bir yaşantısı olduğu düşüncesi çok yeniydi. Hele iki dili ustaca konuşabilmesi. Cole, dedim. Neden sizinkilerle öyle konuşuyorsun? Doğru olmadığını bile bile. Her şeyden önce ben bir zenciyim. Öyle konuşman gerekmezdi ki, hele daha iyisini biliyorsan, dedi Jem. Calpurnia şapkasını kaydırıp kafasını kaşıdı ve şapkayı yine yerine oturttu. Söylemesi zor, dedi. Sen ve Scott evde zenciler gibi konuşsaydınız tuhaf kaçmaz mıydı? Ben de kilisede bizimkilerle beyazlar gibi konuşsam. Hava atıyorum sanırlar. Cole, doğru konuşabiliyorsun ama. Bildiğin her şeyi göstermen gerekmez. Bu kibarlık değildir. Kaldı ki insanlar kendilerinden daha bilgili biriyle bulunmaktan hoşlanmazlar. Bu sinirlendirir onları. Doğru konuşarak onları düzeltemezsin. Öğrenmek istemiyorlarsa yapabileceğin tek şey çeneni tutup kendi dilini konuşmaktır. Cole, seni görmeye gelebilir miyim? Bana baktı. Görmek mi canım? Sen beni her gün görüyorsun zaten. Evin dışında, dedim. İşten sonra ha, Atticus beni getirebilir. Nasıl istersen. Beni çok sevindirirsiniz. Reddilerin kaldırımına gelmiştik. "Verandaya bak," dedi Cem. Evin hayaletini salıncakta güneşlenirken göreceğim beklentisiyle baktım. Salıncak boştu. "Bizimkini demek istedim," dedi Cem. Dimdik, eğilmez bükülmez Alexandra halam bizim salıncaklı koltukta oturuyordu. Sanki ömrü boyunca orada otururmuş gibiydi. 13. Bölüm. Alexandra halamın ilk sözü, "Bavulumu ön odaya koy Calpurnia." İkincisi de, "Jean-Louis, kafanı kaşıma," oldu. Calpurnia, halamın ağır bavulunu alıp kapıyı açtıysa da Jem, "Ben taşırım," diyerek elinden kaptı. Yere bırakırken çıkardığı gürültü evde yankılandı. "Bizi görmeye mi geldiniz sala?" diye sordum. Landing'den çok az ayrılır. Bir kez yola çıktı mı da tantanayla gezerdi. Parlak yeşil bir Buick arabası ve zenci bir şoförü vardı. Her ikisi de sağlıksız bir titizlikle korunurlardı. Nedense bugün görünürlerde yoktular. "Babanı söylemedi mi?" Jem ve ben başımızı iki yana salladık. "Herhalde unuttu. Dönmedi değil mi?" "Akşamdan önce dönmez," dedi Jem. "Babanızla ben bir süre sizde kalmamın zamanı geldiğine inanıyoruz." Bir süre, Maycomb dilinde 3 günle 30 yıl arasında her anlama gelebilirdi. "Jem büyüyor, sen de öyle. Bir kadının etkisi altına girmenin sırası geldi diye düşündük. Delikanlılarla ve giysilerle ilgilenmene birkaç yıl kaldı." Buna verilecek birkaç yanıtım vardı. Kalde kadındı. Delikanlılarla ilgilenmeme yıllar vardı. Giysilerle hiçbir zaman ilgilenmeyecektim. Ama sustum. "Jim enişte ne olacak? O da mı geliyor?" "Yok, hayır. O Landing'de kalıp orayla ilgilenecek." "Tam onu özlemeyecek misiniz?" diyordum ki patavatsızlığımın farkına vardım. Onun varlığı ile yokluğu birdi nasılsa. Hiç konuşmazdı. Alexandra hala sorumu duymazlıktan geldi. Aklıma söyleyecek başka bir şey gelmiyordu. Gerçek şu ki ona söyleyecek hiçbir şeyim olmamıştı. Geçmişteki sıkıcı sohbetlerimizi anımsadım. "Nasılsın Jean-Louis?" "Teşekkür ederim efendim. Ya siz?" "İyiyim. Neler yaptın bakalım?" "Hiçbir şey efendim. Sen hiçbir şey yapmaz mısın?" "Hayır. Arkadaşların vardır sanırım." "Evet. Peki neler yaparsınız birlikte?" "Hiçbir şey." Halam beni son derece can sıkıcı buluyordu. Bir keresinde Atticus'a benden söz ederken uyuşuk demişti. Bu işin içinde bir iş vardı ama ne olduğunu söylettirmeyecektim. Bugün pazardı ve halam Tanrı'nın bu gününde pek sinirli olurdu. Sanırım bunun nedeni de pazar günleri giydiği korseydi. Şişman değildi ama yapılı bir kadındı ve göğüslerini öne çıkaran, poposunu arkada toplayan, belini incelten korseler giyerdi. "Baktınız mı bir zamanlar kum saati gibi bir vücudu varmış," dedirtirdi. Nereden bakarsanız bakın, hayli etkileyiciydi halam. Öğleden sonra akrabalar geldi. Ortalığa kasvet bastı. Hava garaja giren arabanın sesiyle birdenbire değişti. Gelen Atticus'tu. Montgomery'den dönmüştü. Jem bile kendini unutup ona koştu. El çantasını ve bavulunu kaptı. Ben de kollarına atıldım. Öpücüğünü alırken de soruyordum. "Bana kitap getirdin mi? Halam burada. Biliyor musun?" Atticus iki soruya da olumlu yanıt verdi. "Gelip bizimle oturmasına ne dersin?" "Çok hoşuma gider," dedimse de bu bir yalandı. Bu ve benzeri durumlarda yalan söylemek zorundaydık. "Sizlerin artık birine gereksinmeniz olduğunu düşündük." "Aslında şöyle Scott," dedi Atticus. "Halan bana ve sizlere bir iyilikte bulunuyor. Bütün gün sizinle olmayacağım ve bu yaz oldukça sıcak geçecek." "Evet efendim," dedim. Ama tek kelime bile anlamamıştım. Bu iş bana kalırsa halamın başının altından çıkmıştı. Halamın aile için en iyi olanı belirtme yöntemleri vardı. Ve bizimle oturmaya gelmesi de aynı kapsama giriyordu. Maycomb ona kollarını açtı. Bayan Moyd Atkinson Lane pastası pişirdi. Bayan Stephanie ile halam birbirlerine gidip geldiler. Bayan Stephanie ikide bir kafasını sallayıp "Ya, ya" deyip duruyordu. Kapı komşumuz Bayan Rachel, halamı öğleden sonraları kahve içmeye çağırıyordu. Bayan Nathan Redley, ön bahçeye girip onu görmekten mutlu olduğunu söyleyecek kadar ileri gitti. Halam iyice yerleşip yaşam olağan akışına dönünce hep bizimle otururmuş gibi bir duyguya kapıldım. Misyoner cemiyetinin toplantılarında ikram ettiği yiyecekler onun ev sahipliğinin şanını arttırdı. Kalpurnia'nın hizmet etmesine izin vermiyordu. Maycomb Yardımseverler Derneği'ne katıldı ve dernek yazmanı oldu. Kendi türünün son temsilcisiydi. Yatılı okul davranışları vardı onda. Tüm ahlaki değerlerin savunucusuydu. Birinci tekil şahısla doğmuştu. Korkunç dedikoducuydu. Halamın okula gittiği dönemlerde insanların düşünüp söylediklerini tartmaları diye bir şey kitaplara geçmemişti. Anlamını bilmezdi. Her fırsatta soyluluğun kendisine tanıdığı yetkiyi kullanırdı. Düzenlerdi, fikir verirdi, uyarırdı. Diğer kabilelerin eksikliklerini her fırsatta ortaya koyma olanağını veren her durumu değerlendirirdi. Bu da Cem'i çok eğlendiriyordu. Neler dediğine dikkat etse iyi olacak. Maycomb'taki herkesle uzaktan yakından akrabayız, derdi. Sam Merriweather'ın intiharının getirdiği öğreti konusunda halam, soydan gelen bir karamsarlık diyordu. Kilise korosunda 16'lık bir kız azıcık kıpırdanıversin halam, işte tüm Penfield kadınları böyledir derdi. Maycomb'taki herkesin soydan gelme bir şeyi vardı. Ya anadan doğma ayyaştılar, ya kumarbaz, ya kötü, ya da komik. Bayan Stephanie Crawford'un herkesin işine burnunu sokmasını soydan gelen bir özellik olarak niteleyince, Atticus, kardeşim, düşünecek olursan Finch sülalesinde kuzenleriyle evlenmeyen ilk nesil biziz. Acaba bizde de soydan gelme bir tür sapıklık mı var dersin, dedi. Hayır, dedi halam. Küçük ellerimizi ve ayaklarımızı buna borçluyduk. Soya çekimi olan bu düşkünlüğünü hiç anlayamamışım da. Bir yerlerden iyi insan, aklını iyi kullanandır inancını edinmiştim. Oysaki Alexandra halama göre bir aile, bir toprak parçası üzerinde ne kadar uzun oturuyorsa o kadar iyi oluyordu. Bu kural Evil'ları da iyi yapar, dedi Jem. Bruce Evil ve kardeşleri 3 kuşak boyunca Maycomb çöplüğünün gerisindeki arazilerinde oturmuş ve yöre yönetimince verilen işsizlik parasıyla geçinmişlerdi. Yine de Alexandra halamın varsayımının gerisinde bir şeyler vardı sanırım. Maycomb eski bir kasabaydı. Finch Landing'den 20 kilometre içerideydi. Bu kadar içeride olması da tuhaftı aslında. Eğer Sinkfield denen birinin dar görüşlülüğü olmasaydı, nehire yakın olabilirdi. Sinkfield çok eskiden iki keçi yolunun kesiştiği yerde bir han işletiyordu. Bu han, yörenin içki içilebilecek tek yeriydi. Pek yurtsever olmayan Sinkfield, hem Kızılderililere hem de beyazlara cephane satıyordu. Alabamalı olmak veya Kızılderili toplumuna hizmet etmek onun derdi değildi. Yeter ki işler iyi gitsindi. Vali William Wyatt Bibb, bir komisyon kurup yeni yörenin yönetim merkezini saptamak için görevlendirildiğinde de işleri tıkırındaydı. Sinkfield'de konuk olan komisyon üyeleri ona Maycomb yöresinin dışında kalacağını söyleyip kentin olası yerini gösterdiler. Sinkfield çıkarlarını korumak için elinden geleni ardına koysaydı Maycomb, Winston bataklığının orta yerinde kalacaktı. Hiç de iyi olmayacaktı. Bunun yerine Maycomb, Sinkfield'in hanının çevresinde yaşardı. Konuklarını burunlarının dibini göremeyecek kadar sarhoş eden Sinkfield, haritaları ve krokileri çıkarttırdı ve oradan biraz daraltıp buradan az genişleterek kasabayı istekleri doğrultusunda konumlandırdı. Ertesi günü de onları yanlarına 5 kilo kaçak viski vererek yolcu etti. Kendilerine ikişer, valiye de bir. Temel var olma nedeni idari olduğu için Maycomb'da öteki Alabama kentlerinin camalacozluğu yoktur. Öteden beri binaları görkemliydi. Adliye binası gururlu ve yolları genişti. Meslek sahibi insan sayısı da yüksekti. Dişini çektirmeye, arabanı tamir ettirmeye, kalbini dinletmeye, paranı bankaya yatırmaya, ruhunu kurtarmayacaklarını veterinere göstermeye Maycomb'a gidersin. Aslında Sinkfield'ın çevirdiği dolabın akılcılığı tartışılabilir. Genç kasabayı o günlerin tek ulaşım aracı olan nehir teknelerinden uzak düşürmüştü. Yörenin kuzeyinden alışverişe gelmek isteyen birinin 2 gün yol yapması gerekiyordu. Sonuç olarak da kent 100 yıl boyu aynı büyüklükte kaldı. Kereste yığınları ve pamuk tarlaları ortasında bir ada oldu. İç savaşta Maycomb unutulduysa da yeniden yapalım kampanyası ve ekonomik bunalım kenti büyümeye zorladı. O da kendi içine doğru büyüdü. Yeni insanlar gelmedi. Aynı aileler, aynı ailelerle o kadar çok evlendiler ki herkes az çok birbirine benzer oldu. Arada sırada biri Mobile'den veya Montgomery'den bir yabancı ile dönerdi. Ama bu benzerliklere belli belirsiz bir çeşnik atardı, o kadar. Benim çocukluğumda da durum 3 aşağı 5 yukarı böyleydi. Maycomb'da bir kas sistemi vardı. Bana kalırsa şöyle işliyordu. Yaşlılar yıllardır omuz omuza yaşamış kişiler birbirlerini A'dan Z'ye biliyorlardı. Davranış biçimlerini, kişilik yansımalarını, hatta el kol hareketlerinin kuşaktan kuşağa geçtiğini görmüşlerdi. Crawfordlar kendi işlerine bakamazlar. Her 3 Meriwether'dan biri suratsızdır. Delafield'lerden gerçeği öğrenemezsiniz. Bütün bu fortlar böyle yürür gibi yargılar gündelik yaşama anahtar olmuşlardı. Bankaya sormadan Delafield'lerden çakalınmazdı. Bayan Moyda Atkinson'ın bir omzu düşük çünkü o bir Buford'tu. Bayan Grace Meriwether öksürük şurubu şişelerinden cin içiyorsa bunda bir terslik yoktu. Annesi de öyle yapardı. Alexandra hala Maycomb dünyasına elin eldivene uyması gibi uydu. Uyamadığı Jem'le benim dünyamızdı. İster istemez onun nasıl olup da Atticus'la Jack amcamın kardeşi olduğunu düşünüyordum. Beraberliğimizin ilk ayında somut düşüncelerimiz vardı. Jem'le bana pek söyleyecek bir şey olmuyordu. Onu yalnızca yemeklerde ve yatmadan önce görüyorduk. Mevsim yazdı ve biz çoğunlukla dışarıdaydık. Su içmek için içeri girdiğimde Maycomb hanımlarını oturma odasında bulurdum. Bir şeyler içiyor, yelpazeleniyor olurlardı. Ben çağrılırdım. Jean-Louis, herkese hoş geldiniz de. Ortaya çıktığımda da halam bu işi yaptığına pişman olurdu. Ya çamura bulanmış olurdum ya da üstüm başım toz toprak içinde olurdum. Git kuzen Lily ile konuş dedi bir gün. Kimle? Kuzenin Lily Brock dedi Alexala. O bizim kuzenimiz mi? Bunu bilmiyordum. Hem kuzenden özür dilercesine hem de beni kınarcasına güldü Alexandra hala. Kuzen Lily gittiğinde başım dertte olacaktı. Babamızın Finch ailesi konusunda bize bilgi vermemesi ve bundan gurur duymamızı öğretmemesi çok üzücüydü. Jem'i çağırdı ve yanına oturttu. İçeriden mor kaplı bir kitapla geri döndü. Kitabın üzerinde altın harflerle Joshua S. St. Clair'in düşünümleri yazıyordu. Kuzeniniz yazdı bunu, dedi. Olağanüstü biriydi. Jem küçük kitabı inceledi. Bu uzun süre kilit altında tutulan kuzen Joshua mı? Bunu nereden biliyorsun? Atticus onun üniversite sıralarında tırlattığını söylemişti. Başkanı vurmaya kalkmış. Kuzen Joshua başkana lağımcı demiş. Vurmaya çalıştığı tabanca öyle külüstürmüş ki elinde patlayıvermiş. Atticus bu pisliği temizlemek aileye $500 patladı derdi. Alexandra hala bir leylek kadar dimdikti. Tamam, dedi. Bunu sonra konuşuruz. Yatmamızdan az önceydi ve ben Jem'in odasından bir kitap almaya çalışıyordum ki Atticus kapıyı çalıp içeri girdi. Ve Jem'in ayak ucuna ilişti. Ona ciddi ciddi bakıp sırıttı. Hımm dedi. Boğuk bir sesle bir şeyler söylemeye çalışıyordu. Yaşlanıyor artık diye düşündüm ama görünüşü aynıydı. Bunu nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum diye girdi lafa. Söyleyin dedi Jem. Bir şey mi yaptık? Babamız resmen kıvranıyordu. Hayır, yalnızca anlatmak istedim ki halanız benden bir şey yapmamı. Oğlum, bir Finch olduğunu biliyorsun değil mi? Bana öyle olduğum söylendi. Atticus, ne oluyor Tanrı aşkına? Sesi yükselmişti. Atticus ayak ayak üstüne attı ve ellerini kavuşturdu. Sana yaşamın gerçeklerini anlatmaya çalışıyorum. Jem'in tepesi iyiden iyiye atmıştı. Ben o işleri biliyorum, dedi. Atikus birden ciddileşiverdi. Konuşma sesi avukatlık sesiydi ve hiçbir vurgulama yoktu. Halanız, sen ve Jean Louis ise sıradan insanlar olmadığınızı, köklü bir geçmişi olan, iyi yetişmiş soylu kişiler olduğunuzu anlatmamı, diyordu ki duraladı. Bacağındaki görünmeyen bir kırmızı karıncayı yok edişimi izledi. İyi yetişmiş, diyerek sürdürdü. İnsanlar ve siz bu isme yakışır davranmak zorunda olduğunuzu, Atikus bize inat lafını sürdürüyordu. Size küçük birer hanımefendi ve beyefendi gibi davranmanız gerektiğini söylememi istedi. Sizinle aileniz konusunda konuşmamı, yıllar yılı Maycomb için Finch'lerin ne demek olduğunu anlatmamı istiyor. Böylece kimler olduğunuz konusunda bir fikriniz olacak ve ona uygun davranabileceksiniz. Dört nala koşuyordu. Jem'le ben şaşkınlıkla Atikus'a baktık. Yakası boğazını sıkmış gibiydi. Jim'in masasından bir tarak alıp dişlerini masanın kenarına sürttüm. Sesindeki sinirlilik alışılmadıktı. Tarak yolun yarısına gelmişti. Yine vurdum. Ağlayacak gibi olmuştum. Bir nedeni de yoktu ama duramıyordum işte. Bu benim babam değildi. Babam böyle düşünmezdi. Halamın işiydi bu. Gözyaşlarımın arasından Jem'in de aynı yalnızlığa gömülmüş olduğunu gördüm. Başı bir yana yatıktı. Gidecek bir yer yoktu ama gitmeye kalkıştığımda Atikus'un yeleğine tosladım. Kafamı içine gömüp açık mavi kumaşın altından gelen seslere kulak verdim. Saati çalışıyordu. Gömleğin kolası çıtırtılar çıkarıyordu. Soluk alıp verişini de belli belirsiz duyabiliyordum. Miden gurulduyor. Biliyorum. Soda içsen iyi olur. İçerim. Atikus, bütün bunlar her şeyi değiştirecek mi? Yani son... Elini kafamın arasında hissettim. Hiçbir şeye üzülme. Şimdi sırası değil. Bunu duyduğumda aramıza döndüğünü anlamıştım. Bacaklarımdaki kan yine dolaşıma geçti. Kafamı kaldırdım. Bütün bunları yapmamızı gerçekten istiyor musun? Ben Finch'lerin yapması gereken her şeyi aklımda tutamıyorum. Tutma, unut gitsin. Kapıya gitti ve odadan çıktı. Kapıyı vurup kapıyordu ki son anda kendini tutup yavaşça kapadı. Jem'le ben ardından bakarken kapı açıldı ve Atikus kafasını içeriye uzattı. Her geçen gün biraz daha kuzen Joshua'ya benziyorum değil mi? Ben de aileyi $500'dan etmeyeyim. Şimdi ne yapmaya çalıştığını anlamıştım. Ama Atikus yalnızca bir erkekti. Oysa bu tür işler için bir kadın gerekti. 14. Bölüm. Alexandra halam Finch'ler konusunda başka bir şey söylemedi. Ama kasabalılardan çok şey duyduk. Jem'in beni de yanına aldığı cumartesi günleri beşiklerimizle donatılmış olarak piyasaya çıkıp terli kalabalığa karıştığımızda işte çocukları, Finch'ler şurada türünden sözler duymaya başladık. Seslenenlere döndüğümüzde Maycomb eczanesinin vitrinindeki lavman torbalarını seyreden birkaç çiftçi görünüyordu. Ya da Hoover arabasında oturan taşralı iki kadın. Buranın idarecilerine kalsa ipten kazıktan kurtulanlar herkesin ırzına geçer, dedi yanımızdan geçen sıska bir beyefendi. Atikus'a sormama gereken bir soruyu anımsattı bana. Irza geçmek nedir, diye sordum o gece. Atikus gazetesinin ardından baktı. Pencerenin önündeki koltuğundaydı. Büyükçe yemekten sonraki yarım saati kendisine ayırmasına izin verir olmuştuk. İçini çekti ve bir kadının vücudu hakkında zor kullanarak ve onun izni olmadan bedensel bilgi edinmektir, dedi. Hepsi buysa neden Carl öyle kemküm etti? Atikus düşünceliydi. Bir daha söyle bakayım. Kale kiliseden dönerken ne olduğunu sormuştum. O da sana sormamı söyledi ama ben unuttum. Şimdi soruyorum işte. Gazetesi kucağına inmişti. Dediklerini tekrarla lütfen, dedi. Kalpurnia ile kiliseye gidişimizi ayrıntılarıyla anlattım. Atikus'un hoşuna gitmiş gibiydi. Ama bir kenarda dikiş diken Alexandra hala işini bırakmış bize bakıyordu. O gün Kalpurnia'nın kilisesinden mi geliyordunuz? Jem, evet, dedi. Bizi götürdü. Bir şeyi anımsadım. Bir günde evine gelebileceğimizi söyledi. Gelecek pazar gidebilir miyiz Atikus? Gelip alabileceğini söylemişti de. Gidemezsin. Alexandra halamdı bu. Arkama döndüm, şaşkındım. Atikus'a döndüğümde bakışlarını yakaladım ama geç kalmıştım. Sana sormadım, dedim. Atikus, oldukça iri olmasına karşın tanıdığım en çevik insanlardan biriydi. Ayağı fırlamıştı bile. Çabuk alandan özür dile. Ben ona sormadım, sana sor. Bakışları beni duvara yapıştırdı. Önce halandan özür dile. Özür dilerim hala, diye mırıldandım. Şimdi, dedi. Şunu kafana iyice sok. Sen Calpurnia'nın dediğini, benim dediğimi ve halan bu çatı altında olduğu sürece onun dediğini yapmakla yükümlüsün. Anlaşıldı mı? Anlamıştım. Biraz düşündüm. Yapılacak en iyi şey tuvalete gidip geri gelmem gerektiğini düşündürecek kadar kalmam olurdu. Geri geldiğimde sıkı bir tartışma başlamıştı. Kapı aralığından Jem'i görebiliyordum. Yüzünü bir futbol dergisine gömmüştü. Sayfaları bir tenis maçı seyredercesine çeviriyordu. ''Bir şeyler yapman gerek,'' diyordu halam. ''Çok başıboş bırakmışsın, çok.'' Kimdi bu o? Kalbim parçalandı. Pembe pamuktan bir hapishanenin kolalı duvarlarının beni çevrelemeye başladığını duyuyordum. İkinci kez evden kaçmayı düşündüm. Hemen. Atikus, yumuşak olmak iyi bir şey. Ama düşünmen gereken bir kızın var. Büyüyen bir kız. Ben de bunu düşünüyorum. Kaçmaya çalışma. Eninde sonunda yüzleşmek zorundasın. Bari bu gece olsun. Ona artık gereksiniminiz yok. Atikus'un sesi katıydı. Alexandra, Calpurnia kendi isteği dışında bu evden gitmeyecek. Sen öyle düşünmeyebilirsin ama bu ailenin bir üyesi. O olmasaydı ben yıllardır hiçbir şey yapamazdım. Bunu böyle bilesin. Kaldı ki bizim için kendini üzme. Buna gerek yok. Kale eskiden olduğumuzdan çok daha fazla gereksinimimiz var. Ama Atikus, ayrıca o büyüttüğü için çocukların bir eksiklikleri olduğunu sanmıyorum. Bir anneden daha disiplinli davranmıştır onlara. Çoğu zenci dadıların yaptığı gibi onları şımartmadı. Kendi bildiğince yetiştirdi onları. Bildiği de sağlamdı. Bir şey daha var. Çocuklar kalı çok severler. Derin bir soluk aldım. Benden değil, kalden söz ediyorlardı. Dirilmiş olarak oturma odasına döndüm. Atikus gazetesine dönmüştü. Alexandra haladan akışına. Pınk, pınk, pınk. İğneyi kırdı. Durup kumaşı çekiştirdi. Çok sinirlenmişti. Jem kalkıp bana doğru geldi ve peşinden gelmem için işaret etti. Odasına gidince kapıyı kapadı. Yüzü pek ciddiydi. Jem'le ben bugünlerde çok kavga ediyorduk ama kimsenin Atikus'la kavga ettiğini ne görmüş ne de duymuştum. Scott, halamı kandırmaya çalış, olur mu? Atikus'un sözleri o anda da kafamdaydı. O nedenle Jem'in sözlerinin amacını kavrayamamıştım. Bana ne yapmam gerektiğini sen mi öğreteceksin? Hayır, başında yeterince dert var. Bir de biz eklenmeyelim. Ne gibi? Atikus üzgün görünmüyor. Şu Tom Robinson davası onu tüketiyor. Atikus hiçbir şeye dertlenmez, dedim. Kaldı ki dava haftanın bir günüydü. Diğer günlere taşmıyordu. Senin kafanda hiçbir şey durmuyordu ondan. Büyükler için durum değişik. Bizler... Adamı çıldırtan üstünlük duygusu bugünlerde çekilmez olmuştu. Kendi başına bir kenarda okumaktan başka bir şey yapmak istemiyordu. Yine de okuduğu şeyi bana aktarıyordu. Tek farkla. Eskiden hoşlandığı için bunu yapardı. Şimdi ise eğitilmem amacıyla yapıyordu. Haydi Tanrı aşkına Jem. Sen kendini ne sanıyorsun yani? Dediğimi duydun Scott. Halamı kızdırma. Seni döverim. İşte o an kendimi yitirdim. Seni insan bozuntusu seni. Seni geberteceğim. Yatakta oturuyordu. Saçından yakalayıp suratına bir tane geçirmek işten değildi. Beni tokatladı. Ben de bir sol denedim ama mideme yediğim bir yumruk yere serilmeme yetti. Neredeyse soluksuz kalmıştım ama önemi yoktu çünkü benimle dövüşüyordu. Bana karşı koyuyordu. Bu da hala eşitiz demekti. ''Hiç de üstün değilsin!'' diye bağırdım saldırıyı yinelerken. Yataktaydı ve doğru dürüst yakalayamıyordum. Üstüne atıldım, vurdum, çimdikledim, yumrukladım. Boksla başlayan kavga güreşe dönüştü. Atikus bizi ayırdığında da dövüşmeyi sürdürüyorduk. ''Tamam!'' dedi. ''İkiniz de yataklarınıza!'' ''Oh ya!'' dedim Cem'e. Benim yatma saatimde o da yatağa gönderiliyordu. ''Kim başlattı?'' Atikus'tu soran. ''Jem, ne yapmam gerektiğini söylüyordu. Onu da dinlemem gerekmiyor, değil mi?'' Atikus güldü. ''Şöyle diyelim, dinletebilirse dinlersin. Oldu mu?'' Alexandra halam sessizce olup biteni izliyordu. Koridorda Atikus'a ''Anlatmak istediklerimden biri de buydu.'' dediğini duydum. Yine kısıtlanmıştık. Odalarımız bir diğerine açılıyordu. Ara kapıyı kaparken Jem, ''İyi geceler Scott'' dedi. ''İyi geceler.'' Işığı kapatıp yatağıma dönüyordum ki sıcak, yumuşak, kaygan bir şeyin üzerine bastım. Lastik gibi değil de canlıymış gibiydi. Kıpırdıyordu. Işığı yakıp yere baktım. Bastığım şey her ne idiyse gitmişti. Jem'in kapısını çaldım. ''Ne oldu?'' ''Yılan nasıl bir şeydir?'' ''Sert, soğuk, topraklı. Neden sordun?'' ''Yatağımın altında bir tane var sanırım. Gelip bakabilir misin?'' ''Dalga mı geçiyorsun?'' Kapıyı açtı. Pijama pantolonunu giymişti. El izlerimin ağzında durduğunu görünce sevinmedim diyemem. Dalga geçmediğimi anlayınca ''Suratımı yılana uzatacağımı sanıyorsan aptalsın.'' dedi. ''Bekle biraz.'' Mutfağa inip süpürgeyi getirdi. ''Yatağın üzerine çıksan iyi olur.'' ''Gerçekten yılan mı dersin?'' ''Bu bir olaydı. Kilerimiz yoktu. Sürüngenlerin gelişi duyulmamış olmakla birlikte sık rastlanan bir şey de sayılmazdı. Bayan Rachel Haverford'un her sabah bir bardak viski yuvarlamasının gerekçesi de yılanlardı. Geceliğini asmaya gittiğinde iç çamaşırı dolabında çöreklenmiş bir çıngıraklı yılan bulmuş, bu korkuyu da üzerinden atamamıştı.'' Jem süpürgeyi yatağın altından şöyle bir geçirdi. Yılanın çıkıp çıkmadığını görmek için ucuna baktım. Çıkmamıştı. Jem bir dalış daha yaptı. ''Yılanlar homurdanır mı?'' ''Yılan değil, burada biri var.'' Yatağın altından önce pis bir paket çıktı. Jem süpürgeyi kaldırıp indirmeye hazırlanırken de dil çıktı. ''Yüce Tanrım!'' Jem'in sesi saygı doluydu. Dilin yavaş yavaş binbir zorlukla çıkışını izledik. Kalkıp omuzlarını gevşetti, ayaklarını oynattı ve boynunu ovdu. Dolaşımı düzelince de ''Selam!'' dedi. Ben dilimi yutmuştum. ''Neredeyse ölüp gidecektim!'' dedi dil. ''Yiyecek bir şeyiniz var mı?'' Mutfağa uyur gezer gibi gittim. Biraz süt ve akşam yemeğinden arta kalan mısır ekmeğini getirdim. Dil hepsini sildi süpürdü. Sonunda konuşacak gücü bulmuştu. ''Nasıl geldin buraya?'' ''Dolambaçlı yollardan.'' Yemeğini yiyip de kendine gelince dil öyküsünü anlattı. Ondan nefret eden yeni babası tarafından zincirlerle bağlanıp bodruma kapatılınca ve yoldan geçerken yardım çağrılarını duyan bir çiftçinin verdiği çiğ bezelyelerle ayakta kalabilirken, çiftçi bezelyeleri havalandırma deliğinden birer birer içeri sokmuştu. Dil zincirleri koparmış. Kollarında zincirler olduğu halde meridyenin 2 kilometre dışına çıkmış ve bir sirkle karşılaşmış. Deve yıkayıcısı olarak işe almışlar onu. Sirkle birlikte Mississippi'yi boydan boya gezdikten sonra yanılmaz yön duygusu onu Maycomb'un yakınına getirmiş. Yolun geri kalanını ise yürümüş. ''Buraya nasıl geldin?'' dedi Jem. Annesinin çantasından 13 dolar almıştı. Meridyenden kalkan 9 trenine binmiş, Maycomb sapağında inmişti. 14 milin 10 veya 12'sini çalıların arasından yürümüştü. Geri kalanını da bir pamuk vagonunun arkasında asılı gelmişti. iki saattir yatağın altındaydı. Aşağıdan gelen sesleri dinlemişti ve çatal bıçak sesleri neredeyse aklını başından almıştı. Hiç yatmayacağız sanmıştı. Kavga sırasında Cem'in benim iki katım olduğunu görünce çıkıp yardım etmeyi düşünmüş ama Atikus nasıl olsa ayırmaya gelir deyip yatağın altında kalmayı eylemiş. Yorgundu. İnanılmaz derecede kirliydi ve aramızdaydı. Burada olduğunu bilmiyor olmalılar, dedi Cem. Seni arasalardı bilirdik. Belki Meridyen'deki sinemaları arıyorlardır. Dil sırıttı. Jem, annene nerede olduğunu söylemen gerek, dedi. Burada olduğunu bildirmen gerek. Dil, Jem'e kötü kötü bakınca Jem başına eğdi. Sonra da kalkıp kapıya gitti. Ve çocukluğumuzdan kalan en son kuralı çiğnedi. Atikus, biraz gelir misiniz efendim? Kirlerin ardında Dil'in suratı kireç gibiydi. Midem bulanmaya başladı. Atikus kapıdaydı. Odanın ortasına yürüyüp Dil'e baktı. Cesaretini toplayınca, ''Bir şey yok Dil'' dedi. ''Bilmeni istese söyler.'' Dil bana baktı. ''Korkma, seni dövmez. Atikus'tan korkacak değilsin ya.'' ''Korkmuyorum. Bir mırıltıydı bu. Yalnızca aç sanırım. Atikus'un her zamanki sesiydi. Ona verecek daha iyi bir şeylerimiz vardır Scott. Sen bu delikanlıyı doyur. Döndüğünüzde de neler yapabileceğimizi görürüz. Bay Finch, ne olur Rachel teyzeme söylemeyin. Ne olur beni geri dönmeye zorlamayın. Lütfen efendim, bir daha hiç kaçmayacağım. Yavaş ol oğlum, dedi Atikus. Kimse seni bir yere göndermek için zorlamayacak. Yatak dışında tabii. Yalnızca Bayan Rachel'a haber vereceğim ve geceyi bizimle geçirmen için izin isteyeceğim. Bu hoşuna gider mi? Bir de Tanrı aşkına o topraklara ait olduğu yere gönder. Erozyon zaten yeterince kötü. Dil, babamın uzaklaşan gövdesine baka kaldı. Komik olmaya çalışıyor, dedim. Banyo yap demek istiyor. Gördün mü? Sana kızmadı. Jem, odanın köşesinde casus gibi duruyordu. Dil, dedi. Söylemek zorundaydım. Annem bilmeden 300 kilometre öteye kaçamazsın. Yanıtlamadan uzaklaştı. Dil yedi, yedi ve yedi. Dün geceden beri yememişti. Tüm parasını bilete vermiş, her zamanki gibi trene binmiş, tanıdık bir kondüktörle sohbet etmişti. Yalnız başına uzun yolculuk yapan çocuklar için geçerli kuralı işletecek yüreği bulamamıştı. Yemek parasını kondüktörden borç alabilirdin. Yolun sonunda da baban öderdi. Dil, akşam yemeğinden artanları temizledi. Kilerdeki etli kuru fasulyeye uzanıyordu ki Bayan Rachel'ın sesini duyduk. Tavşan gibi titremeye başladı. Bekle seninle evde görüşeceğizlere mertçe katlandı. Seninkiler meraktan ölmüşlerdir. Sırasında sakindi. Bunu sana yaptıran Haris kanı. Sırasında da bir gece kalabilirsin boyunca da sırıttı. Sonunda da Bayan Rachel'ın onu kucaklamasına karşılık verdi. Atikus gözlüklerini alnına itip yüzünü sıvazladı. Babanız yorgun dedi halam. Saatlerdir ilk kez konuşuyordu. Hep oradaydı da ağzını açmamıştı. Artık yatın dedi. Onlara yemek odasını bıraktığımızda Atikus hala yüzünü ovuşturuyordu. Kıkırdadığını duyduk. Irza geçmekten isyana, isyandan kaçaklara. Bakalım önümüzdeki iki saat nelere gebe. İşler yoluna girmişti. Dil ve ben Jem'e uygarca davranmaya karar verdik. Hem Dil onunla yatacaktı. En iyisi küskünlük çıkarmamaktı. Pijamalarımı giyinip bir süre kitap okudum. Birden göz kapaklarım ağırlaştı. Dil ve Jem'in sesleri gelmiyordu. Lambamı söndürdüm. Jem'in kapısının altından ışık sızıyordu. Uzun bir süre uyumuş olmalıyım ki dürtüklendiğimde oda ay ışığına boğulmuştu. İleri kay Scott. Yapmak zorundaydı. Ona kızma. Dil yanıma yattı. Kızgın değilim. Yanında uyumak istedim. Uyanık mısın? Öyle gibiyim. Neden yaptın? Yanıt yoktu. Neden kaçtın? Çok kötü biri miydi gerçekten? Yo. Bana yazdığın tekneyi yaptınız mı? Yapacağız demişti. Ama yapmadık. Dirseğimin üstünde doğruldum. Kaçmak için yeterli neden değil. Söz verdiklerinin yarısını yapamazlar aslında. Neden o değil. Benimle ilgili değiller. Duyduğum en tuhaf kaçış nedeniydi. Nasıl yani? Ya hep geziyorlar ya da evde olunca yani bir odaya kapanıyorlar ve beni yanlarına istemiyorlar. Ne yapıyorlar içeride? Hiç. Oturuyorlar, kitap okuyorlar ama beni istemiyorlar. Yastığımı başucuma dayayıp oturdum. Biliyor musun Dil, ben de bu gece hepimiz bir aradayız diye evden kaçacaktım. Hep onlarla olmayı isteyemezsin. Dil içini çekti. İyi geceler. Atticus arada bir geceli gündüzlü adliyede olur. Onlarla hep birlikte olamazsın. Hiçbir şey yapamazsın o zaman. Tam onu demek istemedim. Dil açıklarken Jem başka türlü biri olsaydı yaşam nasıl olurdu diye düşündüm. Ben olmasam Atticus ne yapardı? Bensiz olmazdı. Calpurnia da bensiz olamazdı. Bana gereksinmeleri vardı. Dil, doğru konuşmuyorsun. Sensiz yapamazlar. Sana kötü davranıyor olmalılar. O konuda sana söyleyeceğim şu... Dil karanlıkta konuşuyordu. Şunu demek istiyorum. Bensiz araları daha iyi oluyor. Onlara yardımcı olamıyorum. Kötü değiller. İstediğim her şeyi alıyorlar. İşte istediğin oldu. Git başımızdan tutumu beni deli ediyor. Bir oda dolusu oyuncağın var. Sana o kitabı aldım. Git oku. Sesi kalınlaşmıştı. Sen erkek değilsin. Erkek çocuklar gider, öteki erkek çocuklarla oynar. Evde oturup ana babalarının başının etini yemez. Sesi yine dil oldu. Yo, kötü değiller. Beni öperler, iyi geceler derler. Günaydın, hoşça kal, seni seviyorum derler. Scott, bir bebek alalım. Nereden? Dil, sislerin ötesindeki bir adada bulunan bir adam biliyordu. Bütün bebekler oradaydı. Sipariş verebilirdik. Palavra. Halam Tanrı'nın bebekleri bacalardan indirdiğini söylüyor. Sanırım... Halamın laflarını anlamak kolay olmuyordu. Hiç bile değil. Bebekleri bebeklerden alırsın. Bir de bir adam vardır. Uyanmayı bekleyen bir sürü bebekleri var. Onlara yaşam veriyor. Dil yine düşlere dalmıştı. Düşlerle dolu kafasında güzellikler uçuşuyordu. Ben bir kitap okuyana dek o iki bitirebilirdi. Ama düşlerini yeğliyordu. Şimşek hızıyla toplama çıkarma yapardı. Ama o parıltılı dünyayı, bebeklerin uyuyup nilüferler gibi toplandığı dünyayı yeğlerdi. Kendini uykuya götürüyor, beni de sürüklüyordu. Sisli adanın sessizliğinde mutsuz, kahverengi kapalı bir ev belirdi. Dil. Bu Redley neden evden kaçmadı dersin? Dil, arkasını dönerken iç geçirdi. Belki de kaçacağı bir yer yoktu. 15. Bölüm. Birçok telefon görüşmesinden ve annesinin bağışladığını bildiren bir mektuptan sonra Dil'in burada kalabileceğine karar verildi. Birlikte sessiz bir hafta geçirdik. Derken üstümüze bir karabasan çöktü. Bu karabasan bir gün akşam yemeğinden sonra başladı. Dil de bizimleydi. Alexandra hala köşedeki koltuğuna kurulmuştu. Jem ve ben yere uzanmış, kitap dergi karıştırıyorduk. Bir hafta boyunca uslu durmuştuk. Halamın sözünden dışarı çıkmamıştım. Jem artık ağaç evle ilgilenmeyecek kadar büyümüştü. Yine de ağaca çıkmak için ip merdiven yaparken Dil'le bana yardım etmişti. Dil, bu Redley'i dışarı çıkarmak için bize hiçbir zararı dokunmayacak bir yol bulmuştu. Arka kapıdan ön bahçeye kadar limon damlatacak. Bu Redley de bu izi karınca gibi izleyerek dışarı çıkacaktı. Ön kapı tıklatıldı. Jem açtı. Bay Hektate'in geldiğini haber verdi. Atticus, söyle de içeri gelsin, dedi. Söyledim. Bahçede birkaç kişi var, dışarı çıkmanızı istiyorlar. Maycomb'un yetişkin erkekleri iki nedenle bahçeye birikir. Ya ölüm vardır ya da politika. Kim öldü acaba diye düşünerek kapıya gittim. Ama Atticus beni geri çağırdı. Gir içeri. Jem oturma odasının ışıklarını söndürdü ve burnunu pencereye yapıştırdı. Alexandra halam kızınca da "Bir dakikacık hala, ne olur kimmiş öğrenene kadar" diye yalvardı. Dil ve ben öteki pencereye geçtik. Atikus'un çevresinde bir kalabalık oluşmuştu. Hepsi bir ağızdan konuşuyor gibiydi. "Yarı hapishanesine yarın gidiyor," diyordu Bay Tate. "Bela aramıyorum ama olmayacağı konusunda güvence veremem." "Saçmalama Hake," dedi Atikus. "Burası Maycomb." "Yalnızca tedirginiz," dedim. "Hake, bu iş tedirgin olmayalım diye bir kez ertelendi. Bugün cumartesi. Duruşma pazartesi olur sanırım. Onu bir gece tutabilirsin, değil mi? Maycomb'da hiç kimse bana bir müvekkili çok görmez, değil mi? Hele bu parasızlıkta." Bay Lindis konuşunca geçici rahatlama duygusu yok oldu. "Buralarda bela çıkartmaya kalkan yok da ben asıl şu Old Sarumlulara bozuluyorum. Bir adı Batacası şeyden, neydi o? Alamıyor musun Hake?" "Duruşma yeri değişikliği belgesi mi?" dedi Bay Tate. "Artık çok geç." Atikus bir şeyler mırıldandı. Jem'e baktım, susmamı işaret ediyordu. "Üstelik," diyordu Atikus, "ben kuru kalabalıktan korkmuyorum. Ya siz?" "Kafayı çektiler mi neler yaparlar bilirsiniz. Pazarları içmezler, kilisededirler çoğunlukla," dedi Atikus. "Biri, bu özel bir durum," dedi. "Halam, ışığı yakmazsak aileyi rezil edeceğimizi söyleyene dek fısıldayıp homurdandılar." Jem onu duymadı. "Neden bu işi üstlendiğini hiç anlamıyorum," dedi Lindis. "Bu işte her şeyini yitirecek olan sensin Atikus. Her şeyini." "Gerçekten böyle mi düşünüyorsun?" Bu Atikus'un tuzak sorusuydu. "Gerçekten taşını oraya getirmek istiyor musun Scott? Dan dan dan ve dama tahtasından silinen taşlarım." "Gerçekten öyle mi düşünüyorsun oğlum? Öyleyse şunu oku." Jem'in gecesi Henry W. Greedy'nin söyleviyle biterdi. "Link, o çocuk elektrikli iskembeyi boylayabilir. Ama gerçek şu ki boyamayacak." Atikus'un sesi sakindi. "Ve sen gerçeğin ne olduğunu biliyorsun." Adamlardan bir homurtu yükseldi. Atikus merdivenlerden geriye çekildiğinde üzerine geldiler. Jem birdenbire "Atikus, sana telefon var!" diye bağırdı. Kalabalık irkilip kaçtı. Her gün gördüğüm insanlardı bunlar. Tüccarlar, çiftçiler. Doktor Reynold da aralarındaydı. Bay Avery de. "İyi ya, sen bak oğlum," diye seslendi babam. Gülüşerek dağıldılar. Atikus ışığı açtığında Jem'in cama yapıştırdığı burnunu yassılmış ve kireç gibi buldu. "Neden hepiniz karanlıkta oturuyorsunuz?" Jem, Atikus'un koltuğuna geçip gazetesini almasını izledi. Sanırım Atikus, yaşamındaki her düğüm noktasını ya mobil günlüğünün, ya Birmingham postasının ya da Montgomery haberlerinin ardında değerlendirmiştir. "Peşindeler değil mi? Sana saldırmak istediler değil mi?" Atikus gazetesini indirip Jem'e baktı. "Onlar bizim dostlarımızdı. Çete değil miydi?" Jem kısık gözlerle babama bakıyordu. Atikus kahkahasını bastırmaya çalıştı ama beceremedi. "Maycomb'da çeteler, şebekeler yok. Maycomb'da çete diye bir şey duymadım oğlum. Ku Klux Klan bir kez Katoliklerin peşine düşmüştü." "Maycomb'da Katolik de duymadım," dedi Atikus. "Karıştırıyor olmalısın. 1920'lerde bir klan vardı. Ama politik bir örgüttü. Kaldı ki korkutacak kimse bulamadılar. Bir gece Sam Levin'in evine yürüdüler ama Sam verandada durup işlerin kesat olduğunu ve sırtlarındaki yatak çarşaflarını da onlara kendisinin satmış olduğunu söyledi. Onları öyle utandırdı ki çekip gittiler. Levi, ailesi iyi insanlar olmak için gereken niteliklerle donatılmıştı. Ellerinden geleni akıllarına erdiğince iyi yapıyorlardı. Ve 5 kuşaktan bu yana Maycomb'da aynı yerde otururlardı. "Ku Klux gitti," dedi Atikus. "Döneceği de yok." Dili eve götürdüm. Döndüğümde Atikus halama, "Herkes kadar güneyliyim Ama bir iki zübbenin palavralarını insan yaşamına yiyecek kadar değil, diyordu. Görünüşe bakılırsa yine kavga etmişlerdi. Jim'i arayıp buldum. Dalıp gitmişti. Yine dalaştılar mı? Azıcık. Halam yine Tom Robinson'dan söz etti. Neredeyse Atticus'a aileyi karaladın demeye getirdi. Scott, korkuyorum. Neden? Atticus için birileri ona zarar verebilir. Bu konuyla ilgili soru sorunca beni başından savdı. Ertesi gün pazardı. Kilise okulu ile ayin arasında kalan zamanda Atticus'u gördüm. Çevresinde adamlar vardı. Hank Tate de oradaydı. İmana mı gelmişti? Pek kiliseye gitmezdi. Bay Underwood bile oradaydı. Sahibi olduğu ve basıp yazdığı Maycomb gazetesinden başka inandığı kurum yoktu. Günlerini baskı makinesinin başında geçirir, susuzluğunu da yanından ayırmadığı galonluk vişne şarabı ile giderirdi. Haber toplamaya gitmezdi, haber ona gelirdi. Gazetenin her satırını kafasından dizgiye geçirdiği söylenirdi. Doğruydu sanırım. Bay Underwood'u ininden çıkarmak için önemli bir şeyler olmuş olmalıydı. Atticus'u kapıdan girerken yakaladım. Tom Robinson'ı Maycomb hapishanesine aktardıklarını söyledi. Benden çok kendi kendine konuşuyordu. Baştan orada tutsalardı bu şamataya gerek kalmazdı diye de ekledi. Üçüncü sıradaki yerini alıp Tanrım sana yakınım ilahisini birkaç dize geriden söyleyişini izledim. Halamla ve bizlerle hiç oturmazdı. Kilisede yalnız olmayı yeğlerdi. Pazar günleri sürdürülen sahte barış havasına halamın varlığı da eklenince çekilmez olmuştu. Atticus yemekten sonra soluğu bürosunda alıyordu. Baskın yaptığımızda onu döner iskembesinde kitap okur buluyorduk. Alexandra hala 2 saat şekerleme yapıyor, gürültü etmemizi yasaklıyordu. Bütün mahalle dinleniyordu. Jem de bir sürü futbol dergisiyle odasına kapanıyordu. Dille ben de Deerm arasında dolanıp vakit öldürüyorduk. Pazar günleri tüfek kullanmamız yasaktı. Jem'in topuyla şut atardık. Bu pek eğlenceli değildi. Dil, bu Redley'e bakalım mı dedi. Onu rahatsız etmemizin iyi bir şey olmayacağını düşünüyordum. Kışın olup bitenleri dile aktardım. Bayağı etkilendi. Akşam yemeğinden sonra ayrıldık. Sıradan bir geceye hazırlanıyorduk ki Atticus bizi kaygılandıran bir iş yaptı. Oturma odasına geldi. Elinde uzun bir elektrik kordonu, kordonun ucunda da bir ampul vardı. Biraz çıkıyorum. Ben döndüğümde yatmış olursunuz. Şimdiden iyi geceler. Şapkasını giyip arka kapıdan çıktı. Arabayı alıyor, dedi Jem. Babamızın birkaç özelliği vardı. Tatlı yemezdi. Bir de yürümekten hoşlanırdı. Bildim bileli garajda bakımlı bir Chevrolet olmuştur ve iş gezilerinde babama hizmet etmiştir ama Maycomb'da yalnızca yürürdük. Tek bedensel faaliyetinin yürümek olduğunu söylerdi. Maycomb'da rastgele ve amaçsız yürüdünüz mü, amaç belirleyecek kadar beyninizin olmadığı düşünülürdü. Herkese iyi geceler dedikten sonra yatıp kitabıma daldığımda Jim'in çıkardığı seslerle irkildim. Kapısını çaldım. Neden yatmıyorsun sen? Aşağı ineceğim. Pantolonunu giyiyordu. Neden? Neredeyse saat 10 Jem. Biliyordu ama yine de gidecekti. O zaman ben de seninle geliyorum. Hayır desen de geliyorum. Tamam mı? Beni evde tutmak için kavga etmemizin gerektiğini anlayan Jem, bu kavganın halamı kızdıracağını bildiğinden yelkenleri suya indirdi. Çabucak giyindim. Halamın ışığı sönene dek bekledik ve arka kapıdan sıvıştık. Bu gece mehtap yoktu. Dil de gelmek ister, diye fısıldadım. Öyleyse gelir, dedi Jem kös kös. Garajın yan duvarından atlayıp Bayan Rachel'ın bahçesine geçtik ve Dil'in penceresine vardık. Jem ıslığımızı çaldı. Dil'in yüzü pencerede göründü ve kayboldu. 5 dakika sonra yanımızdaydı. Çeteden olduğu için de kaldırıma varana dek soru sormadı. Neler oluyor? Jim'in heyheyleri üzerindeydi. Kalpurnia'ya bakılırsa o yaştakilere öyle olurmuş. İçimde bir duygu var, dedi Jim. Bir ön sezi. Bayan Dubos'un evinin önünden geçtik. Panjurları kapalı, yapayalnız, kamelya tarlarını yabani otlar ve çalılar kaplamış. Öylece duruyordu. Postanenin köşesine 8 ev vardı. Meydanın güney kesimi boştu. Köşede dev çalılar yükseliyor, arada kalan demir parmaklıklar sokak lambalarının ışığında parıldıyordu. Umumi tuvaletin ışığı açıktı. Adliyenin bu tarafı karanlıktı. Meydanı çevreleyen dükkanların içinde soluk ışıklar kıpırdanıyorlardı. Avukatla ilk başladığı yıllarda Atikus'un bürosu da adliye binasındaydı. Ama birkaç yıl sonra Maycomb binasının sessizliğine taşındı. Meydana geçince arabayı bankanın önüne park etmiş bulduk. "İçeride," dedi Cem. Ama değildi. Büroya uzun bir koridorla varıldı. Koridorun ucundan bile baksak, içeride gelen ışığın yardımıyla Atticus Finch, avukat, yazısını görebilirdik. Ama kapkaranlıktı. Cem, emin olmak için binanın kapısından içeri baktı. Kolu çevirdi, kilitliydi. "İlerleyelim. Belki de Bay Underwood'u ziyarete gitmiştir." Bay Underwood, Maycomb gazetesini yönetmekle kalmıyor, içinde yaşıyordu. Daha doğrusu üst katında. Adliye ve hapishane haberlerini üst kat penceresinden bakarak da derleyebilirdi. Basım evi meydanın kuzeybatı köşesindeydi. Ve oraya ulaşmak için de hapishanenin önünden geçmemiz gerekiyordu. Maycomb hapishanesi, yöre binalarının en saygıdeğer ve en korkunç olanıydı. Atticus, ancak kuzen Joshua Sinclair'den böyle bir şey yapması beklenir derdi. Birilerinin rüyası olduğu açıktı. Dükkanların kare suratlı, evlerin külah çatılı olduğu bu kentin hapishanesi, aykırı, minyatür ve gotik şakaydı. Bir hücre eninde ve iki hücre boyundaydı. Küçücük burçları ve mazgalları vardı. Düşselliği cephedeki kırmızı tuğlalarca vurgulanmaktaydı. Uğultulu bir tepede değildi. Tyndall Nalbury'e ile Maycomb gazetesinin basım evi arasına sıkışmıştı. Maycomb'un tek sohbet konusuydu. Kimileri onun Victoria biçimi bir hela olduğunu savunurlardı. Kente saygın bir hava veriyordu. Hiçbir yabancı içinin zencilerle dolu olduğunu düşünemezdi. Kaldırımda ilerlerken uzaktaki tek ışığı seçebiliyorduk. "İşte bu tuhaf," dedi Cem. "Hapishanenin dışında ışık yoktur ki." "Dil, kapının üzerinde var sanırım," dedi. İkinci kattaki pencere demirlerinin arasından çıkan uzun bir kordon bina boyunca uzanıyordu. Çıplak ampulün ışığında oturan Atticus'tu. Kapıyı sırtına dayamış, kitabını okuyordu. Kafasının üzerinde dönen gece böceklerinden habersizdi. Tam ona koşacaktım ki Cem beni yakaladı. "Gitme, hoşlanmayabilir." "İyi ya, eve gidelim. Yalnızca nerede olduğunu görmek istedim." Meydanı çaprazlama geçiyorduk ki meridyen yolundan 4 tozlu araba çıktı. Meydanı tek sıra dolanıp hapishanenin önünde durdular. Kimse inmedi. Atticus'un kafasını kaldırdığını gördüm. Gazetesini katladı ve kucağına bıraktı. Şapkasını da geri itti. Onları bekliyor gibiydi. "Yürüyün," dedi Cem. Gerisin geriye dönüp Jitney Jungle'ın kuytusuna sindik. Cem yola baktı. "Daha yakına gidebiliriz." Tyndall Nalbury'ye koştuk. Yakın ama tam siperdik. Adamlar ikişer ikişer arabalardan indiler. Işık, kapıya ilerleyenleri aydınlattıkça gölgeler maddeye dönüştü. Atticus hiç kıpırdamıyordu. Hoş, üç adam onu görmemizi engelliyorlardı zaten. "İçeride mi Bay Finch?" dedi biri. "Öyle ve de uyuyor. Onu uyandırmayın." Babamın sözünü dinleyip fısıltıyla konuşmaya başladılar. Bunun hiç de komik olmayan bir durumun mide bulandırıcı komiklikteki yönü olduğunu çok sonradan kavradım. "Ne istediğimizi biliyorsun," dedi bir başkası. "Kapıdan çekil Bay Finch. Dönüp evinize gidin Walter. Hektet buralarda bir yerde." "Yok yahu," dedi bir ses. "Hake'le arkadaşlar ormandalar. Sabaha ancak dönerler." "Deme. Neden peki?" "Onları ava çağırttık." Bunu hiç düşünmedin mi Finch? Düşündüm ama inanmadım. Pekala. Babamızın ses tonu hiç değişmemişti. Bu işi biraz değiştiriyor, değil mi? Değiştiriyor. Sesin sahibi bir gölgeydi. Öyle olduğuna inanıyor musun gerçekten? Bu soruyu bugün ikinci kez soruyordu. Birilerinin başı beladaydı. Kaçırılacak sahne değildi doğrusu. Ben de Jem'den kurtulup yanına koştum. Jem bağırıp beni yakalamaya çalıştı ama onları peşimden sürükledim. Karanlık, kötü kötü kokan gölgelerin arasından geçip ortaya çıktım. Hey, merhaba! Sevinir sanmıştım ama suratındaki ifade neşemi öldürdü. Merhaba Atikus! Gözlerinde korku vardı ama dille Jem ışığa çıkınca rahatladı. Bayat viski ile domuz ahırı karışımı bir koku vardı ortalarda. Yüzlerine bakınca hepsinin yabancı olduğunun farkına vardım. Dün geceki adamlar değildi bunlar. Kıpkırmızı oluverdim. Tanımadığım bir kalabalığın arasına zafer kazanmışçasına atılmıştım. Atikus iskemlesinden kalktı. Yaşlı bir adammışçasına ağır davranıyordu. Gazetenin kırışıklarını düzeltti, katladı ve bıraktı. Elleri azıcık titriyordu. Eve gideceğim, dedi. Scott'la Dil'i de eve götür. Atikus'un her dediğini istekli veya isteksiz anında yapardık. Oysa duruşuna bakılırsa Jem'in kıpırdanmaya niyeti yoktu. Eve git dedim. Jem başını iki yana salladı. Atikus'un yumrukları beline gitmişti ki Jem'inkiler de gitti. Birbirlerine meydan okudukları o anda benzerlikleri yok gibiydi. Jem'in açık kahverengi saçları ve gözleri, oval yüzü ve ufak kulakları annemizdendi. Atikus'un aklaşan saçları ve dört köşe yüzüyle çelişiyordu. Yine de benzer bir şeyler vardı. Meydan okuyuşları benziyordu. Oğul, eve git dedim sana. Jem başını salladı. İri yarı biri, ben onu eve yollarım dedi ve Jem'in yakasına yapıştı. Ayaklarını neredeyse yerden kesti. Ona dokunma! Adama tekmeyi bastım. Ayakları çıplak olduğundan acıyla arkası üstü yuvarlanmıştı. Şaşırdım. Baldırına vurmak istememiştim ama daha yukarı gelmişti. Yeter Scott! Atikus elini omzuma koydu. İnsanları tekmeleme, hayır! Ben haklılığımı savunuyordum. Kimse Jem'e öyle bir şey yapamaz. Haydi Bay Finch, gönderin onları buradan. Atikus Jem'e laf anlatmaya çalışıyordu. Gitmiyorum. Tehdit etti, istedi, emretti. Yanıt hep aynıydı. Gitmiyorum. Sonunda, lütfen Jem, dedi. Eve götür onları. Bu oyundan sıkılmaya başlamıştım. Ama Jem'in bir bildiği vardı sanırım. Kalabalığa baktım. Yaz gecesiydi ama hepsi tulumlarını giymiş, gömleklerinin yaka düğmelerini bile iliklemişlerdi. Bazılarının şapkası vardı. Uykusuz kalmaya alışık değil gibiydiler. Tanıdık bir yüz aradım ve bu kez bir tane buldum. Merhaba Bay Cunningham. Beni duymuyordu. Miras işiniz nasıl gidiyor Bay Cunningham? Bay Walter Cunningham'ın hukuksal işlerini yakından bilirdim. Bu iri yarı adam baş parmaklarını askısından geçirdi. Huzursuz olmuş gibiydi. Boğazını temizleyip öte yana döndü. Dostluk girişimim başarılı olmamıştı. Beni anımsamadınız mı Bay Cunningham? Ben Jean-Louis Finch. Bana bir keresinde fındık getirmiştiniz. Anımsadınız mı? Biri tarafından tanınmayınca neden umutsuzluğa kapılındığını anlayabiliyordum. Walter'la aynı sınıfta okuyorum. Sizin oğlunuz o değil mi? Bay Cunningham belli belirsiz başını eğdi. Beni tanıyordu işte. Bizim sınıfta çok da iyi okuyor, iyi çocuk. Bir kez bizim eve yemeğe de geldi. Belki benden söz etmiştir. Bir kez onu dövdüm ama o çok iyi davrandı. Benden selam söyleyin. Atikus, insanlarla hep onların hoşlandıkları konularda sohbet edilir. Senin hoşlandığın konularda değil derdi. Bay Cunningham'ı oğlu ilgilendirmiyordu besbelli. şu miras konusuna bir giriş daha yaptım. Miras işleri kötüdür. Herkese konuşmakta olduğumun bilincine o an varıyordum. Adamların hepsi bana bakıyordu. Kiminin ağzı açıktı. Atikus, Jem'i teklemeyi bırakmıştı. Atikus'un ağzı da açıktı. Oysa o bunu görgüsüzlük olarak nitelerdi. Göz göze geldiğimizde kapadı. Atikus, Bay Cunningham'a miras işlerinden söz ediyordum. Senin üzülmemeni söylediğini, bu davaların bazen uzun sürdüğünü söylediğini aktarıyorum. Birlikte üstesinden geliriz demiştin. Yavaş yavaş sustum. Ne iş karıştırmıştım ben? Miras, gündelik sohbetlere yakışacak bir malzemeydi. Saçlarımın dipleri terlemeye başladı. Herkes bana bakarken duramazdım. Kimse kıpırdamıyordu. Ne oldu? Diye sordum. Atikus bir şey demedi. Çepeçevre suratlarına baktım. Bay Cunningham'ın suratında da ifade yoktu. Sonra tuhaf bir şey yaptı. Çömelip beni omuzlarımdan tuttu ve ''Ona selamını iletirim küçük hanım'' dedi. Ayağa kalkıp kocaman elini salladı. ''Gidelim çocuklar.'' Geldikleri gibi o külüstür arabalarına ikişer ikişer binip gittiler. Kapılar kapandı, motorlar öksürdü ve gittiler. Atikus'a döndüm ama Atikus gitmiş, yüzünü hapishane duvarına dayamıştı. Kolunu çekiştirdim. ''Artık eve gidebilir miyiz?'' Başını salladı. Mendilini çıkarıp yüzünü sildi ve sümkürdü. ''Bay Finch?'' Karanlıktan yumuşak, boğuk bir ses gelmişti. ''Gittiler mi?'' Atikus yukarı baktı. ''Gittiler. Uyu Tom. Artık seni rahatsız etmezler.'' Gecenin karanlığında bir ses daha yankılandı. ''Etmeyeceklerinden emin olabilirsin. Seni kolluyordum Atikus.'' Maycomb gazetesinin üst katından Bay Underwood ve çiftesi sarkıyorlardı. ''Yatma saatimiz çoktan geçmişti. Çok yorulmuştum.'' Atikus'la Bay Underwood bütün gece konuşacağı benziyorlardı. Biri aşağıda, öteki yukarıda. Sonunda Atikus döndü, ışığı söndürdü ve iskembeyi aldı. ''Ben taşıyabilir miyim Bay Finch?'' Soran değildi. Başından beri hiç konuşmamıştı. ''Sağ ol oğlum.'' Bürosuna giderken Dil'le ben, Jem'le babamın gerisinde kaldık. Dil'in kucağında iskembe olduğu için yavaş ilerliyordu. Ara açılmıştı ve bir ara Atikus'un Jem'in azarladığını sandım. Yanılmışım. Sokak lambasının altından geçerken Jem'in başını okşadı. Sevgisini hep bu davranışla gösterirdi.